İri harflerle ve Latince yazılmış bir dua kitabından başka bir şey okumazdı. Latinceyi anlamasa da kitabı anlıyordu. Muhtemelen içindeki gizli erdemi hissettiği için Fontaine'e şefkatle yaklaşan bu dindar kız, kendini onu mükemmel bir şekilde tedavi etmeye adamıştı. Hemşire Simplice'ı bir kenara çeken Modül'ün ona daha sonraları hatırlayacağı garip ses tonuyla Fontaine'le ilgili öğütler verdi. Hemşirenin yanından ayrılıp Fontaine'e yaklaştı. Her gün Medlin'in gelişini bir ısı ve sevinç kaynağı gibi bekleyen Fontaine hemşirelere "Sadece Sayın Başkan geldiğinde yaşadığımı hissediyorum," diyordu. O gün ateşi çok yüksekti. Medlin'i görür görmez "Cosette nerede?" diye sordu. Belediye başkanı gülümseyerek yanıtladı. "Yakında gelecek." Fontaine'e her zaman olduğu gibi yakınlık gösteren Medlin'in yanında yarım saat yerine bir saat kalması kadını çok sevindirdi. Herkese hastaya büyük bir özen gösterilmesi için ricalarda bulundu. Bir an için yüzünü çok karamsar bir ifadenin kapladığı görüldü. Ama bunun nedeninin kulağına eğilen doktorun ona "durumu kötüye gidiyor" demiş olmasından kaynaklandığı daha sonra anlaşıldı. Ardından belediyeye döndüğünde bürodaki yardımcısı onun çalışma odasının duvarında asılı duran Fransa yol haritasını dikkatle incelediğini ve bir kağıdın üzerine birkaç rakam yazdığını gördü. Belediyeden çıkıp şehrin bitiminde at ve araba kiralayan Felemen Üstad Scoffey'e gitti. Scoffey'e gitmek için en kestirme yol Medlin'in oturduğu mahallenin kilise rahibinin evinin bulunduğu tenha bir sokaktan geçiyordu. Söylediğine göre saygıdeğer bir kişi olan rahip çok yerinde öğütler veriyordu. Medlin rahibin evinin önüne geldiğinde yoldan geçen bir kişi şuna tanık oldu. Rahibin evinin önünden geçen sayın başkan bir an durup hiç kımıldamadan bekledikten sonra rahibin evinin birçok mimari tarzı yansıtan ve üzerinde demir bir tokmak bulunan kapısına döndü. Eliyle kavradığı tokmağı kaldırdı. Yeniden kararsız kalıp bir süre düşündü. Birkaç saniye sonra gürültüyle değil sessizce yerine bıraktı ve yoluna az öncekinden daha hızlı bir şekilde devam etti. Medlin geldiğinde Üstad Sukafel bir koşum takımını tamir ediyordu. Üstad Sekifer diye sordu. İyi bir atınız var mı? Sayın Başkan dedi Sukafe. Atlarımın hepsi iyidir. İyi bir at demekle neyi kastediyorsunuz? Bir günde 20 fersah kat edebilecek bir at. Vay canına dedi. 20 fersah. Evet. Bir arabaya koşulacak mı? Evet. Peki yolculuktan sonra ne kadar dinlenecek? Ertesi gün yeniden yola çıkması gerekebilir. Aynı yolu kat etmek için mi? Evet. Vay canına. Demek 20 fersah. Medlin cebinden rakamları yazdığı kağıdı çıkardı. 5, 6, 8 rakamlarını gösterdi. Görüyorsunuz, toplamda 19 ediyor. Hadi 20 diyelim. Sayın Başkan dedi. İşinizi halledeceğim. Muhtemelen arada bir görmüş olduğunuz beyaz bir bebulini atım var. Ateş gibi. Onu önce binek atı yapmak istediler. Ama ne mümkün. Çifteler atıyor, üzerine binenleri yere fırlatıyordu. Dengesiz bir hayvan olduğu sanılıyor. Onu ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Onu satın alıp arabaya koştum. Monsieur, meğer istediği buymuş. Bir kız gibi uysallaştı. Rüzgar gibi gidiyor. Ah, sırtına çıkmamak gerek. Binek atı olmayı sevmiyor. Herkesin bir tutkusu var. Çekmek, evet, taşımak, hayır. Onu anlamak lazım. Bu yolu kat edebilecek mi? Trisk derse 20 fersahınızı 8 saate kalmadan kat eder. Ama şartlarım var. Dinliyorum. Öncelikle yolun yarısında onu bir saat dinlendireceksiniz. Bu arada yemek yiyecek ve hancının çocuğunun yulafını çalmaması için yemeğini yerken başında durmanız gerekecek. Çünkü hanlarda yulafın atlar yerine seyis çırakları tarafından yendiğini iyi bilirim. Başında duracağım. İkinci olarak, Sayın Başkan, körüklü arabamı istiyor. Evet. Sayın Başkan araba sürmeyi biliyor mu? Evet. Tamam o zaman. Sayın Başkan tek başına ve atı yormamak için yanına valiz almadan yolculuk edecek. Kabul. Ama Sayın Başkan tek başına yolculuk edeceği için at yulafını yerken başında duracak. Bunu konuşmuştuk. Dinlenmeler de dahil olmak üzere günde 30 frank alırım. Bir frank eksik olmaz. Atın yeminin ücretini de Sayın Başkan ödeyecek. Medlin kesesinden çıkardığı 3 Napolyon altınını masanın üzerine bıraktı. İşte 2 günlük avans. Dördüncü olarak, böyle bir yolculukta körüklü araba çok ağır olduğundan atı yoracak. Sayın Başkan'ın iki tekerlekli küçük bir arabayla yetinmesi gerekecek. Tamam. Hafiftir ama üstü açıktır. Olsun. Sayın Başkan, kış mevsiminde olduğumuzu hesaba kattı mı? Mödlin yanıt vermeyince devam etti. Havanın çok soğuk olduğunu. Mödlin sessizliğini bozmadı. Üstad ekledi. Yağmurun yağabileceğini. Mödlin başını kaldırıp. Araba ve at yarın sabah 4:30'da kapının önünde olacak dedi. Tamam sayın başkan. Yine karşılık verdi üstad. Ardından baş parmağının tırnağıyla masanın üzerindeki bir lekeyi kazırken üstad inceliklerine eklemeyi iyi bildikleri umursamaz bir ifadeyle. Bakın şimdi aklıma geldi. Sayın başkan bana nereye gittiğini söylemedi. Konuşmanın başlangıcından beri aklı hep bu sorgudaydı ama bu soruyu sormaya neden cesaret edemediğini bilmiyordu. Atınızın ön bacakları güçlü müdür dedi Madeline. Evet sayın başkan. İnişli yollarda biraz yavaşlarsınız. İzleyeceğiniz güzergahta çok fazla inişli yol var mı? Sabah saat tam 4:30'da kapımın önünde olmayı unutmayın diye karşılık veren Mödlin dışarı çıktı. Üstad az sonra kendi kendine söyleyeceği üzere tıpkı bir ahmak gibi kala kalmıştı. Belediye başkanının dışarı çıkmasından 2-3 dakika sonra kapı yeniden açıldı. Gelen yine belediye başkanıydı. Yüzünde hala o kayıtsız ve dalgın ifade vardı. Monsieur dedi. Biri diğerini taşıyan at ve arabanın fiyatı nedir? Biri diğerini çeken sayın başkan dedi bir kahkaha atarak. Tamam öyle olsun. Sayın başkan atı ve arabayı satın almak mı istiyor? Hayır ama her ihtimale karşı size bir teminat bırakmak istiyorum. Dönüşte parayı geri ödersiniz. At ve araba için ne kadar istiyorsunuz? 500 frank sayın başkan. Alın. Mödlin masanın üzerine 500 franklık bir banknot bıraktıktan sonra dışarı çıktı ve bu kez geri dönmedi. Üstad 1000 frank istemediğine çok üzüldü. Aslında at ve araba toplam 300 frank ediyordu. Karısını yanına çağıran üstad ona olan bitenleri anlattı. Görüş alışverişine başladıklarında karısı Paris'e gidiyor dedi. Sanmıyorum diye karşılık verdi kocası. Mödlin rakamları yazdığı kağıdı şöminenin üzerinde unutmuştu. Adam kağıdı alıp inceledi. 5, 6, 8, buçuk. Bu rakamlar postahanlarının arasındaki mesafeleri belirtiyor olmalı. Sonra karısına dönüp buldum dedi. Nasıl yani dedi karısı. Burayla Hastings arası 5 fersa. Hastings'le Saint-Paul arası 6 fersa. Saint-Paul'dan Eras'a gitmesi için 8,5 fersah yol alması gerekiyor. Eras'a gidiyor. Bu arada Mödlin evine dönmüştü. Üstad yanından ayrıldıktan sonra rahibin kapısının düşüncelerini etkileyeceğini hissederek o sokaktan geçmemiş, en uzun yolu tercih etmişti. Odasına kapanmış, her zaman erkenden yattığı için kimsenin dikkatini çekmemişti. Yine de Mödlin'in yegane hizmetçisi olan fabrika kapıcısı odasının ışığının 8:30'da söndüğünü görmüş ve tahsilattan geri dönen veznedara ''Sayın başkan hasta mı? Halinde bir gariplik vardı.'' demişti. Bu veznedar Mödlin'in tam altındaki odada oturuyordu. Kapıcının sözlerini aldırmadan odasına gidip uyudu. Gece yarısına doğru aniden uyandı. Uyurken başının üzerinde bir gürültü duymuştu. Dinledi. Üst kattan gidip gelen ayak sesleri geliyordu. Daha dikkatli dinlediğinde ayak seslerinin Mödlin'in odasından geldiğini anladı. Bu garip bir durumdu. Genellikle Mödlin uyanmadan önce odasında hiçbir gürültü olmazdı. Biraz sonra veznedar bir dolabın açılıp kapandığını, bir mobilyanın yerinden çekildiğini duyar gibi oldu. Bir sessizliğin ardından yine adım sesleri gelmeye başladı. Artık uyku sersemliğini üzerinden atmış bir halde yatağında doğrulan veznedar, penceresinden baktığında karşı duvarda aydınlık bir pencerenin kızılımtırak yansımasını gördü. Işığın geliş yönünden bunun Mödlin'in odası olduğunu düşündü. Işık bir lambadan çok yanan bir alevden yansırmış gibi görünüyordu. Pervazların gölgesi görülmediğinden pencerenin ardına kadar açık olduğu anlaşılıyordu. Bu soğuk havada pencerenin açık olması garipti. Veznedar yeniden uyudu. 1-2 saat sonra tekrar uyandığında üst kattan gelen düzenli ve yavaş adımların sesini duydu. Duvardaki ışık artık bir lambadan ya da mumdan yayılırmışçasına solgun ve ölgündü. Pencere hala açıktı. Bakın Mödlin'in odasında neler olup bitiyordu. Okuyucu hiç kuşkusuz Mödlin'in Jean Valjean'dan başkası olmadığını anlamıştır. Bu vicdanın derinliklerini daha önce de incelemiştik. Şimdi de bir kez daha incelemenin zamanı geldi. Bunu heyecanla ve içimiz titreyerek yapacağız. Dünyada bu tür gözlemlerden daha korkunç bir şey yoktur. Zihnin gözü insan dışında hiçbir yerde bundan daha göz kamaştırıcı, daha karanlık bir görüntüyle karşılaşamaz. Bakışlarını daha ürkütücü, daha karmaşık, daha gizemli ve daha sonsuz bir şeye sabitleyemez. Orada denizden, ondan daha engin gökten bile daha engin olan ruhun derinliklerinin görüntüsü vardır. Tek bir kişinin, çok sıradan bir kişinin vicdanı üzerine bir şiir yazmak, tüm destanları daha yüce ve nihai bir destanda eritip karıştırmak anlamına gelir. Vicdan hayallerin, aşırılıkların, eğilimlerin kaosu, düşlerin fırını, utanç verici düşüncelerin barınağı, safsataların batakhanesi, tutkuların savaş alanıdır. Ara sıra düşünen bir insanın solgun yüzünden içeri sızıp o ruha, o karanlığa bakarsanız, orada dış dünyanın sessizliğinin gölgesinde, Homeros'ta olduğu gibi devlerin savaşını, Milton'da olduğu gibi ejderhaların ve canavarların dövüşmelerini, hayalet bulutlarını, Dante'de olduğu gibi hayali sarmalları görürsünüz. Her insanın içinde taşıdığı ve beyninin iradesini ve günlük davranışlarını umutsuzlukla ölçtüğü o sonsuzluk ne de kasvetlidir. Alighieri bir gün karşısında tereddüte kapıldığı uğursuz bir kapıyla karşılaştı. İşte bizim karşımızda da eşiğinde duraksadığımız bir kapı var. Yine de içeri girelim. Okuyucunun da önceden bildiği gibi Petri Jarve ile karşılaştığından beri Jean Valjean'a neler olduğuyla ilgili anlatacak pek fazla bir şeyimiz yok. O andan itibaren görüldüğü gibi başka bir adam olmuş, psikoposun kendisinden istediklerini yapmıştı. Bu sadece bir dönüşüm değil, tüm benliğine yansıyan bir değişimdi. Ortadan kaybolmayı başarmış, şamdanları hatıra olarak saklayıp gümüş takımlarını satmıştı. Fransa'yı şehir şehir dolaştıktan sonra Montreux-sur-Mer'e gelmiş, ulaşılmazı gerçekleştirmeyi başardıktan sonra vicdanının geçmişiyle hüzün kattığı ve hayatının ikinci bölümünün ilk bölümünü yalanladığını hissettiği mutlu, dingin, güvenli, umut dolu bir yaşam sürdürmeye başlamıştı. Aklında sadece iki düşünce vardı. İsmini saklamak ve hayatını kutsileştirmek, insanlardan kaçmak ve yüzünü Tanrı'ya dönmek. Zihninde bir bütün oluşturacak şekilde iç içe geçmiş olan bu soğurucu ve buyurgan iki düşünce tüm davranışlarını denetliyor. Yaşamını nasıl sürdüreceği konusunda genellikle hemfikir oldukları için onu insanlardan uzak durmaya yönlendiriyor. Onu iyi niyetli ve temiz bir insan olmaya yöneltiyor. Ona hep aynı öğütleri veriyorlardı. Yine de bazen aralarında tartışma çıkıyordu. Hatırlanacağı gibi böyle durumlarda Montreux-sur-Mer'de herkesin Mednun olarak tanıdığı adam birinciyi ikinciye, güvenliğini erdemine feda etmekte hiç duraksamıyordu. Bu yüzden tüm sakınımlarına ve tüm temkinliliğine rağmen psikoposun verdiği şamdanları saklamış, onun yasını tutmuş, yoldan geçen tüm gezgin çocukları yanına çağırıp Peter Jarvey'i sormuş, aileler hakkında bilgi toplamış ve Javert'in endişe verici imajlarına karşın ihtiyar Fauchelevent'in hayatını kurtarmıştı. Daha önceden de fark ettiğimiz gibi bilgeleri, ermişleri, adilleri örnek alarak ilk görevinin kendisine karşı olmadığını düşünüyordu. Yine de asla böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını söylememiz gerekir. Çektiği acıları anlattığımız bu bahtsız adamı yöneten iki düşünce asla böyle ciddi bir çatışmaya girmemişti. Bunu çalışma odasına giren Javert'in ilk sözleriyle birlikte belli belirsiz ama derin bir şekilde anlamıştı. O denli özenle gizlediği o isim garip bir şekilde telaffuz edildiği anda şaşkınlığa kapılıp kaderin bu uğursuz tesadüfüyle adeta sarhoş olmuştu. Ve bu şaşkınlığın ortasında büyük sarsıntıları önceleyen bir titremeyle fırtınanın yaklaştığını hisseden bir meşe, savaşın yaklaştığını hisseden bir asker gibi gardını almıştı. Şimşek ve yıldırım dolu karanlıkların üzerine doğru eğildiğini hissetmiş, müfettişi dinlerken aklına hemen koşup kendi kendini ihbar etmek, o Şemetü'nün yerine hapse girmek gelmişti. Tıpkı etinden et koparılmış gibi acı veren bu dokunaklı düşünceden sıyrıldığında kendi kendine bakalım, bakalım demiş, bu yürekli hamleyi bastırıp kahramanlığın karşısında geri çekilmişti. Kuşkusuz, psikoposun bilgece sözlerinin, onca yıllık pişmanlığın ve özverinin ardından bir tövbekarlık sürecine giren bu adamın böyle korkunç bir durum karşısında bile bir an olsun duraksamadan dibinde cennetin göründüğü o uçuruma doğru aynı kararlı adımlarla yürümesi harika olurdu. Ama böyle olmadı. Bu ruhta neler olup bittiğini anlatmamız ve sadece bundan söz etmemiz lazım. Öncelikle kendini koruma içgüdüsü ağır basmış, aceleyle dağılan düşüncelerini bir araya getirmiş, duygularını bastırmış, müfettişin o büyük tehlikenin varlığını gözlemlemiş, korkusunun baskısıyla kararını ertelemiş, karşı karşıya kaldığı durumla sersemlemiş bir halde tıpkı kalkanı yerden alan bir savaşçı gibi soğukkanlı davranmıştı. Günün geri kalan saatlerinde hali böyleydi. İçindeki kasırgayla ve dışarıya yansıttığı derin sükunetiyle koruyucu önlemler alarak adlandırılacak işleri yapmıştı. Her şey karmakarışıktı ve zihni yoruyordu. Şaşkınlığı hiçbir düşünceyi net bir şekilde değerlendirmeyeceği ölçüde büyüktü ve ağır bir darbe olması dışında kendisi hakkında hiçbir şey söyleyecek durumda değildi. Her zamanki gibi Fonti'nin kederli yatağının yanına gidip kendisine öyle davranması ve yokluğu halinde hemşirelere neler yapacakları konusunda talimatlar vermesi gerektiğini öğütleyen iyi niyetli bir içgüdünün etkisiyle ziyaretini uzatmıştı. Belli belirsiz, belki de Eras'a gitmesi gerekeceğini hissediyordu ve bu yolculuğa karar vermemiş olsa da tüm şüphelerden uzak olduğuna göre oraya gidip neler olup bittiğini görmesinde hiçbir sakınca olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden her ihtimale hazırlıklı olmak için araba kiralamıştı. Akşam yemeğini iştahla yedikten sonra odasına çekilip düşüncelere daldı. Durumunu gözden geçirdiğinde beklenmedik bir olayla karşı karşıya bulunduğunu anladı. Bu olay tam olarak tasvir edemeyeceğim bir endişe içgüdüsüyle iskemlesinden kalkıp kapısını sürgülemesine neden olacak ölçüde beklenmedikti. İçeriye bir şeyin daha girmesinden korkuyor, her ihtimale karşı önlem alıyordu. Birazdan kendisini rahatsız eden ışığı da söndürdü. Birilerinin kendini görebileceğini düşünüyordu. Ama birileri de kimdi? Ne yazık ki kapı dışarı etmek, körleştirmek istediği içeri girmiş, ona bakıyordu. Bu vicdanı, yani Tanrı'ydı. Yine de ilk başlarda bir yanılsamaya kapılarak yalnız ve güvenlik içinde olduğunu hissetti. Kapıyı sürgülediği için kimsenin ona erişemeyeceğini, mumu söndürdüğü için kimsenin onu göremeyeceğini düşündü. Böylece kendini toparlayıp dirseklerini masaya dayadı. Çenesini eline yaslayıp düşüncelerin karanlığına daldı. Neredeyim? Hayal mi görüyorum? Bana ne söylediler? Müfettişi gördüm ve ondan duyduklarım doğru mu? Bu Şömetü'de kimin nesi? Bana mı benziyor? Bu mümkün mü? Dün ne kadar huzurlu ve her türlü kaygıdan uzaktım. Dün bu saatte neler yapıyordum? Bu sorun nereden çıktı? Nasıl çözülecek? Ne yapmak gerek? İşte böyle bir hengame içindeydi. Beyni dalgalar gibi akıp giden düşüncelerini zapt edecek gücü kaybetmişti. Ve onları durdurabilmek için alnını iki elinin arasına alıyordu. İradesini, muhakeme gücünü alt üst eden ve bir gerçeğe, bir çözüme kavuşturmak istediği bu karmaşa endişeden başka bir sonuç vermiyordu. Başı adeta alevler içindeydi. Pencereye gidip ardına kadar açtı. Gökyüzünde yıldız yoktu. Yeniden masaya oturdu. İlk saat böyle akıp geçti. Yine de zihninde yavaş yavaş belli belirsiz bir taslak şekillenmeye ve sabitlenmeye başlamıştı. Ve gerçeğin kesinliğiyle sorunun bütünü olmasa da bazı ayrıntılarını sezinleyebiliyordu. Önce olağanüstü ve kritik bir durumla karşı karşıya olsa da her şeye kendisinin karar verebileceğini düşünerek şaşkınlığa kapıldı. Katı ve dini amaçları doğrultusunda sergilediği davranışları bir kenara bırakılırsa, bugüne kadar yaptığı her şey ismini içine gömmeye çalıştığı bir delik kazmaktan ibaretti. İçine kapandığı saatlerde, uykusuz gecelerinde en çok korktuğu şey o ismin bir yerlerde telaffuz edilmesiydi. Kendi kendine bunun her şeyin sonu olacağını, bu ismin ağza alındığı gün yeni yaşamının, hatta kim bilir belki de yeni ruhunun yok olacağını söylüyor, bunun mümkün olabileceğini düşünmek bile içini titretiyordu. Kuşkusuz böyle anlarda biri ona günün birinde bu ismin kulağında yankılanacağını, o iğrenç Jean Valjean sözünün karanlıktan çıkıp karşısına dikileceğini, içine sarmaladığı gizemi dağıtan o olağanüstü ışığın aniden başının üzerinde parıldayacağını, bu ışığın daha yoğun bir karanlığa dönüşeceğini, aralanan perdenin sırrını daha da koruyacağını, bu depremin binasını sağlamlaştıracağını, bu muhteşem olayın, kendi uygun görürse varlığını daha huzurlu ve nüfuz edilemez kılmaktan başka bir sonuç doğurmayacağını ve Jean Valjean'ın hayaletiyle yüzleşmesinin ardından iyi yürekli saygıdeğer Burjuva, Mödlin'in her zamankinden daha onurlu, daha dingin ve daha saygın bir yaşam sürdüreceğini söyleseydi, başını sallayacak ve bu sözleri anlamsız bulacaktı. Evet, şimdi tam da söylenenlere karşı karşıyaydı. Tanrı olanaksız olan her şeyin bir araya gelerek oluşturduğu yağının, bu çılgınca şeylerin gerçeğe dönüşmesine izin vermişti. Düşünceleri giderek aydınlanmaya, belirginleşmeye devam ediyor, giderek karşı karşıya olduğu durumun gerçekliğini daha iyi kavruyordu. Bir uykudan uyandığını, gece karanlığında uçurumun kenarına doğru inen bir yokuştan titreyerek aşağı kaydığını, geri dönmeye çalışsa da bunu başaramadığını düşünüyordu. Karanlıkta kaderin kendisi sandığı, ve kendisinin yerine uçuruma yolladığı bu yabancıyı hayal meyal seçebiliyordu. Uçurumun kapanması için kendisinin ya da bir başkasının oraya yuvarlanması gerekiyordu. İşi gidişatına bırakmaktan başka çare yoktu. Zihni iyice aydınlandığında şunları itiraf etti. Zindandaki yeri boş duruyor. Ne yaparsa yapsın hep onu bekliyordu. Küçük J ve davası onu oraya sürükleyecekti. Bu boş yerin onu her zaman bekleyeceği ve sonunda kendisini çekeceği kaçınılmaz ve kesindi. Ardından kendi kendine şunları söyledi. Şu anda o yere gidecek biri vardı. Şometü adında biri bu bahtsızlığı yaşamıştı. Kendisine gelince, varlığını artık zindanda, Şometü'nün, toplumda, Medru'nun kişiliğinde sürdürecekti. Biri düştüğünde mezar taşı gibi bir daha kalkmayan, bir alçaklık taşını insanların Şometü'nün başının üzerine mühürlemesine engel olmazsa hiçbir şeyden endişelenmesine gerek kalmayacaktı. Tüm bunlar o kadar garip ve sarsıcıydı ki insanın hayatında en fazla 3 kere yaşayacağı, yürekteki tüm kuşkuları harekete geçiren, ironi, sevinç ve umutsuzluktan oluşan, bir iç kahkahayı andıran, o vicdanı çırpınmayla aniden tasvir edilmesi mümkün olmayan bir hareketle mumunu yeniden yaktı. Ne oldu ki? Dedi kendi kendine. Neden böyle korkuyorum ki? Tüm bunları düşünmenin ne anlamı var? İşte kurtuldum. Her şey bitti. Geçmişin hayatıma yeniden sızabileceği yarı aralık tek kapı şimdi sonsuza dek kapandı. O ürkütücü içgüdüsüyle benim kim olduğumu tahmin etmiş gibi görünen ve kuşkusuz ki tahmin eden, uzun süreden beri canımı sıkan o müfettiş, her yerde sürekli olarak beni izleyen o korkunç av köpeği izimi kaybedip yoluna şaşırdı. Artık Jean Valjean'ı yakaladığı için halinden memnun. Beni rahat bırakacak. Kim bilir, belki de bu şehirden ayrılmak isteyecek. Ve bu olayın gelişmesinde benim hiçbir payım yok. Ah, şu işe bak. Bu durum başıma neden belayı soksun ki? Beni görenler de büyük bir felaket yaşadığımı sanacaklar. Sonuç itibariyle biri bir bahtsızlığa maruz kalacaksa bunda benim suçum yok. Her şeye Tanrı karar verdi. Kuşkusuz işlerin böyle yürümesini istiyor. Hangi hakla onun planını bozabilirim ki? Şimdi benim yapmam gereken nedir? Bu işe neden karışayım ki? Umurumda değil. Nasıl? Halimden memnun değil miyim? Bundan başka ne isteyebilirim ki? Yıllardır hedeflediğim amaca, gecelerimin düşüne, dualarımın temeline ulaştım. Artık güvenlik içindeyim. Tanrı böyle istiyor. Peki Tanrı neden böyle istiyor? Başladığım işe devam etmem, iyilik yapmam, günün birinde önemli ve yüreklendirici bir örnek olmam, yaşadığım tövbekarlık sürecine ve yeniden yöneldiğim erdeme biraz olsun mutluluk katabilmem için. Gerçekten de bugün o iyi yürekli rahibe her şeyi anlatıp günah çıkartmak ve öğüt almak için gitmekten neden o kadar korktuğumu anlamıyorum. Kuşkusuz o da bana aynı şeyleri söyleyecekti. Tamam, olayları akışına bırakalım. Ulu Tanrı'nın işine karışmayalım. Vicdanının derinliklerinde kendi uçurumun kenarına eğilmiş halde böyle düşünüyordu. İskemlesinden kalkıp odada yürümeye başladı. Tamam, dedi. Artık bunu düşünmeyelim. Karar alındı. Yine de kendini hiç mutlu hissetmiyordu. Tam tersine, denizin bir kıyıya tekrar vurduğu gibi bir düşünceden diğerine geçmeye engel olamıyordu. Tayfa için gelgit neyse, suçlu için vicdan azabı odur. Tanrı ruhu okyanus gibi kabartır. Birkaç saniye sonra istemese de kendisine, düşün, 2000 yıl önce bir başka mahkuma yürü diyen o gizemli güce boyun eğerek, kendisinin konuşup kendisinin dinlediği, susması gerekenleri söylediği, duymak istemediklerini işittiği o kasvetli diyaloğa devam etti. Daha ileri gitmeden ve tam olarak anlaşılmak için bir gözlem üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor. Herkesin kendi kendine konuştuğu kesin bir doğrudur. Düşünen bir insanın bunu yaşamamış olması mümkün değildir. Hatta sözün en muhteşeminin insanın içinde düşünceden vicdana gidip vicdandan düşünceye geri dönmesiyle ortaya çıktığı söylenebilir. Bu kitapta kullanılan dedi, haykırdı sözcüklerini sadece bu anlamda yorumlamak gerekir. İnsan dış ortamın sessizliğini bozmadan kendi kendine söylenir. Kendiyle konuşur, haykırır. Büyük bir uğultu vardır. Ağzımız hariç her yanımız konuşur. Ruhun gerçekleri görülmez ve elle dokunulmaz olsalar da gerçektirler. Alınan kararı nasıl vardığını sorguladı. Kendi kendine tasarladıklarının canavarca olduğunu, İşi oluruna bırakıp Ulu Tanrı'ya havale etmenin büyük bir acımasızlık anlamına geleceğini itiraf etti. Kaderin ve insanların bu yanılgısını oluruna bırakmak, engel olmamak, sessiz kalarak desteklemek, nihayet hiçbir şey yapmamak, her şeyi yapmış olmak demekti. Bu, ikiyüzlü alçaklığın doruk noktası, kalleş, sinsi, iğrenç bir suçtu. Bahtsız adam 8 yıldan beri ilk kez kötü bir düşüncenin ve kötü bir davranışın kekremsi tadını hissediyordu. Tiksintiyle tükürdü. Kendini sorgulamaya devam etti. "Amacıma ulaştım." sözleriyle neyi anlatmak istediğini kendine acımasızca sordu. Gerçekten de hayatının bir amacı olduğunu kabul etti. Ama amacı neydi? İsmini saklamak mı? Polisi yanıltmak mı? Her şeyi bu küçük amaca ulaşmak için mi yapmıştı? Daha soylu, daha gerçekçi bir amacı yok muydu? Kişiliğini değil, ruhunu kurtarmak, yeniden dürüst ve iyi bir insan olmak, adil davranmak, her zaman olmak istediği, psikoposun da tavsiye ettiği özellikle de bu değil miydi? Geçmişine kapıyı kapamak mı? Ama ulu tanrım, o kapıyı kapatmıyor, alçakça bir davranışla yeniden açıyordu. Yeniden hırsızların hem de en iğrenci oluyordu. Bir başkasının varlığını, yaşamını, huzurunu, güneşini çalıyordu. Bir katile dönüşüyordu. Zavallı bir adamı manevi olarak öldürüyor, onu göz göre göre kürek mahkumluğu denen o öldürmeyen ölümle cezalandırıyordu. Tam tersine teslim olmak, böyle iğrenç bir yanılgının darbesine maruz kalmış o adamı kurtarmak, kendi ismini yeniden sahiplenmek, zorunluluk icabı yeniden kürek mahkumu Jean Valjean olmak, gerçekten de yeniden doğuş anlamına gelecek ve çıktığı cehennemin kapısını sonsuza dek kapayacaktı. Görünüşte oraya yeniden düşmek, gerçekte oradan çıkmak demekti. Bunu yapması gerekiyordu. Bunu yapmazsa şimdiye kadar hiçbir şey yapmamış olacaktı. Yaşamının kimseye bir yarar dokunmayacak, tövbesi kabul olmayacaktı. Bu şekilde sürdürülecek bir hayat neye yarardı? Psikoposun ölüden çok canlı bir halde orada olduğunu, gözlerini kendisine sabitlediğini, bundan böyle belediye başkanı Medlun'i tüm erdemlerini tiksintiyle izleyeceğini, kürek mahkumu Joe Valjean'a ise hayranlık duyacağını hissediyordu. İnsanlar maskesini görseler de psikopos yüzünü görüyordu. İnsanlar yaşamını görüyorlarsa psikopos onun vicdanını görüyordu. Bu yüzden Eras'a gitmek, sahte Joe Valjean'ı özgürlüğüne kavuşturmak, gerçeği itiraf etmek gerekiyordu. Ne yazık, bu fedakarlıkların en büyüğü, zaferlerin en dokunaklısı, atılacak adımların en sonuncusudur. Ama bunu yapmak gerekiyordu. Acı dolu kader. İnsanların gözünde yeniden alçaklık mertebesine girmese, Tanrı'nın gözünde ermiş sayılmayacaktı. "Tamam o zaman," dedi. "Kararımızı alalım. Görevimizi yapalım. Bu adamı kurtaralım." Bu sözleri farkında olmadan yüksek sesle söyledi. Kitaplarını düzenledi, sıkıntıya düşmüş esnaflardan aldığı borç senetlerini ateşe attı. Odasında o sırada biri olsa, üzerinde "Monsieur Lafitte, bankacı, Artois Caddesi, Paris" yazısını görebileceği bir mektubu kaleme alıp zarfa koydu. Yazı masasından içinde birkaç banka senedinin bulunduğu cüzdanını ve o yıl seçimlerde kullandığı kimliğini aldı. Onu ciddi düşüncelere dalmış bir halde bu işleri yaparken görenler, içinden neler geçtiğini anlamayacaklardı. Sadece bazen dudaklarını kıpırdatıyor, bazen de kafasını kaldırıp adeta tam da aydınlatmak ya da sorgulamak istediği bir şey varmışçasına bakışlarını karşıki duvara sabitliyordu. Lafitte'in mektubunu cüzdanıyla birlikte cebine soktu. Düşüncelerinin yönü değişmemişti. Gözlerinin önünde parıldayan ışıklı harflerle yazılmış ve bakışlarının açısına göre yer değiştiren görevini net bir şekilde görmeye devam ediyordu. "Git, kimliğini açıkla, teslim ol." Hatta önünde şimdiye kadar hayatının akışını belirleyen o iki düşüncenin belirgin şekillere bürünmüş halde kımıldadıklarını görüyordu. İsmini gizlemek, ruhunu kutsallaştırmak. Bu iki düşünce ona ilk defa birbirlerinden net çizgilerle ayrılmış gibi görünüyor, aralarındaki farkı hissediyordu. Bu düşüncelerden birinin her zaman için doğru olduğunun, diğerinin ise yozlaşmaya müsait olduğunun, biri özveriyi temsil ederken diğerinin benliği temsil ettiğinin, biri gelecek derken diğerinin ben dediğinin, birinin aydınlıktan, diğerinin ise karanlıktan geldiğinin farkına varıyordu. Birbirleriyle çalıştıklarını görüyordu. Düşündükçe zihninin gözünde büyümeye başlamışlar, devasa boyutlara ulaşmışlardı. İçinde demin de sözünü ettiğimiz sonsuzluğun, karanlıkların ve aydınlıkların ortasında bir tanrıça ve bir devin dövüştüğünü hissediyordu. Korku içinde olan biteni izliyor ama iyi düşüncenin kazanacağını duyumsuyordu. Vicdanın ve kaderinin bir başka nihai anına yaklaştığını, psikoposun yeni hayatının ilk evresini, Chaumetier'in ise ikinci evresini belirlediği hissediyordu. Büyük altüst oluştan sonra büyük sınanma. Bu arada biraz yatışan heyecanı yavaş yavaş artıyordu. Aklından binlerce düşünce geçse de aldığı kararı pekiştirmeye devam ediyorlardı. Bir an için kendi kendine belki de çok hızlı karar aldığını, ne de olsa bu Shomatsu'nun çok da önemli biri olmadığını ve hırsızlık yaptığını söylemiş, ardından kendi kendine şu yanıtı vermişti. Bu adam gerçekten de birkaç elma çaldıysa cezası kürek mahkumiyeti değil, bir ay hapis olacaktı. Hem hırsızlık yaptığı nereden belli? Kanıtlandı mı? Jean Valjean isminin altında ezildiği için belki de delil aramaya gerek duymuyorlardı. Savcılar hep böyle davranmazlar mıydı? Kürek mahkum olduğuna göre hırsızlık yaptığına kolayca inanılabilirdi. Birazdan kendi kararıyla teslim olursa bu davranışın çok kahramanca bir davranış olmasının dikkate alınacağını, 7 yıllık onurlu yaşamının ve yaşadığı bölgenin refahı için yaptıklarının gözden geçirilmesiyle serbest bırakılacağını düşündü. Ama bu varsayım hızla yok olup gitti ve kederli bir gülümsemeyle zihninde küçük Jave'den çaldığı, gasp ettiği paranın bu suçun tekrar anlamına geleceğini, bu davanın yeniden ele alınacağını, yasanın kesin hükümlerine göre ömür boyu kürek cezasına mahkum olacağını canlandırdı. Bu yanılsamadan vazgeçip gerçeklikten daha fazla uzaklaşmayı, teselli ve gücü başka yerde aramayı denedi. Kendi kendine görevini yerine getirmesi gerektiğini, belki de görevinden kaçması halinde görevini yerine getirmesinden duyacağı huzuru bulamayacağını, işleri oluruna bırakıp şehirde kalarak saygınlığının, göklere çıkarılan isminin, hayır işlerinin, itibarının, merhametinin, zenginliğinin, halk tarafından sevilmenin, erdeminin bir suçla lekelenmesine izin verirse bu iğrenç karışımın ruhunda nasıl olumsuz bir etki bırakacağını düşündü. Oysa zindanda teşhir direğinde fedakarca davranıp ayağına zinciri, başına yeşil başlığı takmayı, hiç durmadan çalışmayı, acımasız bir utancı göze alırsa ilahi bir düşünceyle bütünleşmiş olacaktı. Sonunda gitmesinin zorunlu olduğuna, kaderinin böyle şekillendiğine, Tanrı'nın düzenlemelerine müdahale etmeye hakkı olmadığına, her halükarda dışarıdaki erdemle zindandaki iğrençlik, zindandaki ermişlikle dışarıdaki alçaklık arasında bir tercih yapması gerekeceğine karar verdi. Zihninde bunca iğrenç düşüncenin çalkalanıp durması cesaretini kırmasa da beynini yoruyordu. Elinde olmadan başka, ilgisiz şeyleri düşünmeye başladı. Atar damarlarındaki kan şakaklarını çatlatırcasına şiddetle akıyor, odasında gidip gelmeye devam ediyordu. Önce kilisede, ardından belediye konağında saat gece yarısını çaldı. Saatlerin 12 vuruşunu sayıp iki çanın sesini karşılaştırdı. Bu vesileyle birkaç gün önce bir hurdacıda gördüğü ve üzerinde Romaville yazılmış satılık eski bir çanı hatırladı. Üşümüştü, ateşi biraz canlandırdı. Pencereyi kapamak aklından bile geçmedi. Yine de yeniden şaşkınlığa gömülmüştü. Gece yarısı çanı çalmadan önce neler düşündüğünü anımsamak için büyük bir çaba harcaması gerekti. Nihayet bunu başardı. Ah, evet, teslim olmaya karar vermiştim. Ve aniden Fantine'i düşündü. Vay canına, dedi. O zavallı kadına ne olacak? O anda yeni bir kriz patlak verdi. Hayalinde birdenbire canlanan Fantine, onda beklenmedik bir ışık hüzmesinin etkisini yaratıyordu. Etrafındaki her şeyi şekil değiştirirken haykırdı. Ah, şu işe bak. Şimdiye kadar hep kendimi düşünüp sadece nasıl davranmam gerektiğiyle ilgilenmişim. Susmak ya da teslim olmak, kimliğini gizlemek ya da ruhunu kurtarmak. Hor görülen ve saygı duyulan bir yönetici ya da alçak ve itibarlı bir kürek mahkumu olmak. Hep kendimle ilgili, hep ben, yalnızca ben. Ama ulu tanrım, tüm bunlar bencillikten başka bir şey değil. Bencilliğin farklı boyutları olsa da bencillik bu. Biraz olsun başkalarını düşünemedim mi? Ermişliğin ilk kuralı başkalarını düşünmektir. Hadi fikir yürütelim. Ben silinip gider, ortadan kaybolur, unutulursam buradakilerin başına neler gelecek? Teslim olursam? Champadieu'yu serbest bırakıp beni zindana atacaklar. Tamam ama ya sonra? Burada neler olacak? Ah, burada bir şehir, bir sanayi, fabrikalar, işçiler, kadınlar, erkekler, yaşlı büyük babalar, çocuklar, yoksul insanlar var. Tüm bunları ben yarattım, ben yaşattım. Nerede tüten bir baca varsa sobasına odunu, tenceresine etini ben koydum. Refahı, alışverişi, krediyi ben yarattım. Benden önce hiçbir şey yoktu. Hayatı canlandırdım, bereketi artırdım. İnsanları teşvik edip tüm bölgeyi kalkındırdım. Ben olmazsam bu ruh da yok olur. Kendimi feda edersem her şey ölüp gider. ya onca acı çeken, yoldan çıkarken bile onca erdem sergileyen ve istemeden mahvına neden olduğum o kadın, ya annesine söz verdiğim için almaya gideceğim o çocuk, ona yaşattığım bunca felaketin telafisi olarak o kadına bir şeyler borçlu değil miyim? Kendimi ele verirsem neler olur? Anne ölür, çocuk başının çaresine bakmak zorunda kalır. İşte teslim olursam yaşanacaklar bunlar. Ya teslim olmazsam? Bakalım, ya teslim olmazsam? Kendi kendine bu soruyu sorduktan sonra biraz durakladı. Bir an duraksamayla titredi ama bu tereddüt kısa sürdü ve sorusuna sükunetle yanıt verdi. Tamam, o adam kürek mahkum olacak. Bu doğru. Ama lanet olsun. Hırsızlık yaptı. Hırsızlık yapmamış olabileceğini söylemem boşuna. Hırsızlık yaptı. Ben burada kalıp görevime devam ediyorum. 10 yılda 10 milyon kazanıp bu parayı şehrin yararına dağıtırım. Elimde bir şey kalmasa da umurumda değil. Hiçbir şeyi kendim için yapmıyorum. Herkesin yaşam düzeyi yükselir, sanayi canlanır, fabrika ve atölyeler çoğalır, aileler, yüzlerce, binlerce aile mutlu olur. Bölge nüfusu kalabalıklaşır. Çiftlikler köylere, kullanılmayan araziler çiftliklere dönüşür. Sefalet ve onunla birlikte ahlaksızlık, fahişelik, hırsızlık, cinayetler, tüm günahlar, tüm suçlar ortadan kaybolur. Ve o zavallı anne kızını büyütür. İşte hepsi bu. Zengin ve onurlu bir şehir. Ah şuraya bak, aklımı kaçırmışım, saçmalamışım. Demek kendimi ele vermekten söz ediyordum. Gerçekten de dikkatli davranıp hemen karar almalıyım. Ne yani? Demek soylu ve özverili davranmak hoşuma gidiyordu. Bu sadece bir melodram. Çünkü sadece kendimi düşünecektim. Şuna bak. Bir hırsızı, hiç kuşkusuz sahtekarın birini, belki de biraz abartılmış ama özünde haklı bir cezadan kurtarmak için bu bölgede yaşayan herkesin mahvına neden olacak. Zavallı bir kadının hastanede ölüp gitmesine, zavallı küçük bir kızın sokaklarda köpekler gibi donmasına göz yumacaktım. Ah, ama bu çok iğrenç. Anne çocuğuna kavuşamadan, çocuk annesini tanıyamadan ve tüm bunlar kuşkusuz bu suçu için olmasa da bir başkası için kürek mahkumluğunu hak etmiş o elma hırsızı ihtiyar alçak için. Bir suçluyu kurtarıp masumları feda etmeye, en fazla birkaç yıl ömrü kalmış ve kulübesinde de en az zindandaki kadar eziyet çekecek o ihtiyar serseri için anneleri, kadınları, çocukları feda etmeye yarayan ne ince bahaneler. Dünyada benden başka kimsesi olmayan ve şu anda kuşkusuz o namussuz teenager'ların evinde soğuktan tüm bedeni moraran o zavallı küçük kuzen. Ve ben tüm bu zavallılara karşı görevlerimi yerine getiremeyecektim. Budalaca davranıp teslim olmaya gidecektim. Her şeyi kötü yanıyla ele alalım. Bütün bunların benim için kötü bir davranış olduğunu ve vicdanımın beni bir gün suçlayacağını varsayalım. Başkalarına iyilik yaptığım için sadece bana yöneltilen bu suçlamaları, bu kötü davranışın sadece bana zarar verdiğini kabul etmek, işte özveri, erdem budur. Ayağa kalkıp yeniden yürümeye başladı. Bu kez halinden memnunmuş gibi görünüyordu. Elmaslar sadece toprağın karanlıklarında, gerçekler sadece düşüncenin derinliklerinde bulunur. Bu derinliklere inip bu en koyu karanlıkları uzun süre el yordamıyla araştırdıktan sonra nihayet o elmaslardan, o gerçeklerden birini bulduğunu, onu elinde tuttuğunu düşünüyor, ona baktıkça gözleri kamaşırmış gibi oluyordu. Evet, işte bu, dedi içinden, gerçeğe ulaştım. Çözümü buldum. Neticede bir karara varmak gerek. Kararımı verdim. İşi oluruna bırakalım. Hiç sendelemeyelim, geri adım atmayalım. Bu sadece benim değil. Herkesin çıkarını olacak. Ben Madeline'im. Madeline olarak kalıyorum. Joe Valjean'ın vay haline. Artık ben o değilim. O adamı tanımıyor, kim olduğunu bilmiyorum. Şu an bir Joe Valjean varsa başının çaresine baksın. Umurumda değil. Gecenin ortasında göklerde süzülen uğursuz bir isim. Bir yerlere durup birinin başına düşerse kendi bilir. Şöminenin üzerindeki küçük aynaya baktı ve vay canına, dedi. Bir karara varmak beni yatıştırdı. Şimdi başka biri gibi görünüyorum. Birkaç adım daha atıp aniden durdu. Tamam, dedi. Alınan kararın tek bir sonucu hakkında dahi tereddüte düşmek yok. Beni hala Joe Valjo yapan bağlar var. Onları yok etmek gerek. Bu odada bile hiç sesini çıkarmadan aleyhimde tanıklık yapıp suçlanmama neden olacak şeyler var. Tamam, hepsini yok etmem gerek. Ceplerini karıştırıp bir kese çıkardı. Bağını çözüp içinden bir anahtar aldı. Anahtarı duvarı kaplayan kağıdın deseninin en karanlık nüshalarının arasına neredeyse görülmeyen bir deliğe soktu. Kapağın açılmasıyla duvarın köşesiyle şöminenin üst kısmının arasına yerleştirilmiş gizli bir dolap belirdi. Bu bölmenin içinde bezden bir işçi gömleğinden, eski bir pantolon ve sırt çantasından ibaret olan birkaç paçavra ve iki ucuna demir çakılmış, ak dikenden yapılmış kalın bir baston vardı. João Varjo'nun 1815 Ekim'inde dinden geçtiğini görenler bu sefil kıyafetleri kolayca tanıyabilirlerdi. Onları da tıpkı gümüş şamdanlar gibi nereden nereye geldiğini hatırlamak için saklamıştı. Ancak bunları sadece kürek mahkumu için saklıyor, piskoposun şamdanlarını herkesin görmesine izin veriyordu. Sürgüye rağmen aniden açılacakmış gibi korktuğu kapıya kaçamak bir bakış yöneltti. Ardından onca yıldır kendini riske atarak kutsal emanetler gibi koruduğu nesnelere hiç bakmadan ani ve hızlı bir hamleyle paçavraları, bastonu, sırt çantasını kucağına alıp hepsini ateşe attı. Gizli dolabın kapağını kapadı ve artık içi boş olduğu için yararsız olan önlemleri artırarak görünmemesi için önüne büyük bir mobilyayı itti. Birkaç saniye sonra oda ve karşı duvar kızıl ve titrek bir yansımanın ışığıyla aydınlanıyordu. Her şey yanıyor, çıtırdayan baston odanın ortasına kadar kıvılcımlar fırlatıyordu. İçindeki iğrenç kumaş parçalarıyla birlikte yanıp giden sırt çantasından geriye küllerin ortasında ışıldayan bir şey kalmıştı. Eğildiğinde bunun gümüş bir para olduğunu hemen anladı. Bu hiç kuşkusuz küçük gezginden gasp edilen 40 santimdi. O ateşe hiç bakmadan gidip gelmeye devam ediyordu. Bakışları aniden alev yansımalarının şöminenin üzerinde parıldamalarına neden olduğu iki gümüş şamdana yöneldi. Vay canına dedi içinden. Jean Valjean tüm benliğinde hala orada. Onları da yok etmek lazım. İki şamdanı da aldı. Şöminede hala onları hemen tanımayacak külçelere dönüştürecek kadar ateş vardı. Ateşin üzerine eğilip bir anlığına ısındığında rahatladığını hissetti. Sıcacık dedi. Şamdanlardan biriyle korları karıştırdı. Bir dakika sonra ikisi de ateşin içinde yanmaya başlayacaklardı. O anda bir sesin içinden ona doğru bağırdığını duyar gibi oldu. Jean Valjean, Jean Valjean. Tüyleri diken diken oldu. Korkunç bir haykırışı dinler gibiydi. Evet, işte bu. İşini tamamla, diyordu ses. Yaptığın işi bitir. Bu şamdanları yok et. Anılarını ateşe at. Piskoposu unut. Her şeyi unut. Hadi. Şampiyonun mahvına neden ol. Çok güzel. Kendini alkışlamalısın. Tamam kabul. Her şey kararlaştırıldı. İşte kendinden ne istediğini bilmeyen, belki de hiçbir suçu olmayan, senin isminin bir felaket, bir suç gibi altında ezdiğim masum yaşlı bir adam senin yerine mahkum olup zindana atılacak. Ömrünün son günlerini korku ve sefalet içinde tamamlayacak. Çok güzel. Sen dürüst bir adam ol. Onurlu ve saygıdeğer belediye başkanı olarak kal. Şehri zenginleştir, yoksulları doyur, öksüzleri yetiştir, mutlu, erdemli, hayran olunası bir yaşam sürdür. Bu arada sen burada mutlu ve ışıltılı şekilde yaşarken bir başkası senin kırmızı kazağını giyecek, yüz karasıyla ismini ve zincirini taşıyacak. Evet, böylesi daha güzel. Ah sefil! Alnından terler boşanıyor, sert bakışlarını şamdanlara sabitliyordu. Bu arada içinde konuşanın sözleri bitmemişti. Jean Valjean! Etrafında büyük bir gürültü yayan, yüksek sesle konuşan, sana hayır duaları okuyan birçok ses olacak. Ama kimsenin duymayacağı tek bir ses sana karanlıklardan lanet okuyacak. Tamam o zaman, dinle alçak. Tüm bu hayır duaları gökyüzüne yükselmeden yere düşecek ve Tanrı'ya sadece lanetlenmelerin ulaşacak. Bilincinin karanlıklarından gelen bu ses ilk başlarda hafif olsa da yavaş yavaş ürkütücü bir hal almıştı. Kulağında yankılanmaya başlamıştı. Adeta içinden çıkmış, şimdi dışarıda konuşmaya başlamıştı. Son sözlerini odada kaygıyla başka biri olup olmadığını araştıracak ölçüde net bir şekilde duymuştu. ''Orada biri mi var?'' diye sordu, afallamış bir halde ve yüksek sesle. Sonra bir ahmağınkine benzeyen bir kahkaha atarak ''Ne ahmağım, burada kim olabilir ki?'' dedi. Odada biri vardı ama bu kişi insan gözünün görebileceği türden değildi. Şamdanları şöminenin üzerine koydu. Ardından alt katta uyuyan adamın rüyalarını alt üst eden ve sıçrayarak uyanmasına neden olan o tek düze ve kasvetli yürüyüşüne devam etti. Bu yürüyüş hem içini rahatlatıyor hem de sarhoş ediyordu. İnsan bazen olağanüstü koşullarda karşılaştığı herkesten öğüt almak için hamle yapar. Birkaç saniye sonra nerede olduğunu bilemez hale gelmişti. Şimdi peş peşe aldığı iki karar karşısında benzer bir korkuyla geri adım atıyor, kendisine öğüt veren iki düşünceyi de birbirinden lanetli buluyordu. Ne bahtsızlık! Şömaisu'nun kendisi sanılması ne büyük bir tesadüf! Kaderin önce kendisini iyiliğe yönelttiğini sandığı bir yönetimi sayesinde lanetlenmek. Bir an için geleceği düşündü. Kendini ele vermek, ulu tanrım, teslim olmak. Neler kaybedeceğini ve nelere göğüs gereceğini gözden geçirdi. Demek bu huzurlu, tertemiz, aydınlık, saygın, onurlu, özgür yaşama elveda diyecekti. Tarlalarda gezinemeyecek, Mayıs ayında kuşların şakadını duyamayacak, küçük çocuklara sadaka veremeyecekti. Kendisine yöneltilen minnet ve sevgi dolu bakışların huzurunu hissedemeyecekti. Kendi inşa ettiği bu evi, bu küçük odayı terk edecekti. O anda bunların hepsi ona çok cezbedici görünüyordu. Bu kitapları okuyamayacak, şu beyaz ahşap masanın üzerinde yazı yazamayacaktı. Tek hizmetkarı olan yaşlı kapıcı ona her sabah kahvesini getiremeyecekti. Ulu Tanrım, bunların yerine kürek cezasına, boynuna geçirilen halkaya, kırmızı kazağa, ayağındaki zincire, yorgunluğa, zindana, tahta yatağa, yaşadığı tüm korkunçluklara katlanacaktı. Bu yaşta bulunduğu konumdan sonra hala genç olsaydı. Ama bu yaşta herkesin kendiyle senli benli konuşmasına, gardiyanın üstünü başını aramasına, zindancının sopa darbelerine maruz kalmak, çivili ayakkabılar içinde çorapsız yalın ayak dolaşmak, prangasını denetlemesi için sabah akşam gardiyana bacağını uzatmak. Kendisini işte bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olan ünlü Jean Valjean diye parmakla göstererek meraklıların bakışlarına katlanmak. Akşam yorgunluktan tükenmiş, terler içinde kalmış, yeşil başlı gözlerinin üzerine inmiş bir halde çavuşun kırbacının eşliğinde tersanenin dalgalarla sallanan zindanının merdivenlerini tırmanmak. Ah, ne büyük sefalet! Kader de akıllı bir insan gibi kötü, insan yüreği gibi canavar olabilir mi? Ve her halükarda düşüncelerinin temelindeki o acıklı ikileme düşüyordu. Cennette kalıp şeytana dönüşmek, cehenneme gidip melek olmak. Ne yapmalı ulu tanrım? Ne yapmalı? İçinden onca çaba harcayarak kurtulduğu fırtına yeniden üzerine çullandı. Birbirlerine karışmaya başlayan düşünceleri umutsuzluğa özgü bir şaşkınlığı ve bilinçsizliği barındırıyorlardı. Aklına sürekli olarak bir zamanlar duyduğu bir şarkının iki mısrasının eşliğinde Romaville ismi geliyordu. Romaville'in genç aşıkların Nisan'da leylek toplamaya geldiği Paris yakınlarındaki küçük bir orman olduğunu düşünüyordu. Bacakları da zihni gibi sendeliyor, kendi haline bırakılmış küçük bir çocuk gibi yürüyordu. Bazı anlarda yorgunluğuna karşı koyarak aklını yeniden toplamak için çaba harcıyor. Kendini bu kadar yoran bu sorunu son bir kez defa ve nihai olarak gözden geçirmeye çalışıyordu. Teslim olmak mı gerekiyor, susmak mı gerekiyor? Hiçbir şey net bir şekilde göremiyor, zihninde şekillenen tüm düşüncelerin belli belirsiz görüntüleri dumanların içinde peş peşe kaybolup gidiyorlardı. Sadece zorunlu ve kaçınılmaz olarak hangi kararı alırsa alsın, içinde bir şeylerin öleceğini, sağdaki ya da soldaki bir mezara gireceğini, mutluluğunun ya da erdeminin can çekişmesini yaşadığını hissediyordu. Ne yazık, tüm kararsızlıkları geri gelmiş, başladığı noktaya dönmüştü. İşte bu zavallı ruh böyle çırpınıyordu. Bu bahtsız adamdan 1800 yıl önce insanlığın tüm ermişliklerini ve tüm acılarını üzerinde toplamış olan gizemli bir varlık da, zeytin ağaçları sonsuzluğun sert rüzgarında titreşirken, uzun süre boyunca kendine yıldızlarla dolu derinliklerden gelen karanlıklar ve gölgelerle dolup taşarmış gibi görünen o ürkütücü kutsal çanağı eliyle etmişti.